Rabbi olduğunu ilan ettiği pek çok ayet-i kerime var.
Dijitürk 1. kanaldan Kur'an'ın söyledikleri programından herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz değerli izleyenler. Ramazan ayı boyunca inşallah Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızla birlikte olacağız. Ne konuşacağız? Tabii ki Kur'an ayı Ramazan'da Kur'an'ı konuşacağız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in güzel örneklerini konuşacağız. Biz her zaman söylüyoruz, Kur'an'ın konuşulduğu her yerde Peygamberimiz de konuşuluyor demektir. Dolayısıyla bunlar birbirinden ayrılan şeyler değildir. Birçok başlığımız olacak, ayetlerimiz olacak ve bu başlıklar ve ayetler üzerinden özellikle dini konularda en çok merak edilen sorular üzerinden vaktimiz yettiği müddetçe hocalarımızla birlikte bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Değerli hocalarım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hayırlı olsun.
Sağ olun.
Allah bu sene de bizi bir araya getirdi, buluşturdu. Bir Ramazan'da daha.
Elhamdülillah.
İnşallah hayırlı ve bereketli olur.
Umarım inşallah.
Söyleyeceğimiz şeyler önce bize, sonra da bizi dinleyenlere, izleyenlere hayırlı hatırlatmalar olarak geri döner.
İnşallah.
Doğasıyla başlayalım isterseniz. Mehmet Hocam, vaktimizi de iyi değerlendirmek adına hemen konuya girelim. Ramazan ayındayız dedik ve Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayı dedik. Bunu her seferinde söylüyoruz. Ama isterseniz önce Ramazan ayı deyince ilk akla gelenlerden biri olan, önemli ibadetlerden biri olan oruç ibadeti. Hı hı. Ramazan ayı ve oruç ibadeti Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor? İsterseniz buna başlayalım.
Ben de kardeşlerime hayırlı, bereketli bir ibadet mevsimi diliyorum. Ramazan ayını kıymetli yapan, onu diğer aylardan farklı kılan en önemli özelliklerinden bir tanesi o ayda Kur'an'ın indirilmeye başlanmasıdır. Dolayısıyla biz Ramazan boyunca olabildiğince daha çok ayeti kardeşlerimizin gündemine getirmeye gayret edeceğiz. Ve insanlar biraz daha Kur'an'la tanışık olmanın huzurunu yaşasınlar istiyoruz. Amacımız kendi düşüncelerimizi %100 hakikatmiş gibi dayatıp başkalarının düşüncelerine ket vurmak değildir elbette. Ama madem ki din adına bir sunum yapıyoruz, madem ki Kur'an adına bir iddianın sahibiyiz, o zaman olabildiğince Kur'an'dan mesajlar vermeye ve Kur'an'la başlayan bilgilendirmenin insanların gönlüne dokunacağına inancımızı biraz daha pekiştirmek ve onu pratiğe dökme arzusundayız.
Hocam bu arada şu hatırlatmayı da yapmış olalım. Yani din adına konuşulduğu zaman Kur'an'dan konuşmak bir tercih meselesi değil.
Değil.
Zaten bir gereklilik, bir zorunluluk. Dolayısıyla bunu da burada hatırlatmış olalım.
Elbette yani dinin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla onun sahibi olduğunu ilan ettiği pek çok ayet-i kerime var. Mesela Zümer suresi 3. ayette diyor ki Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin arı duru din sadece ve sadece Allah'a aittir. Başka bir ayette diyor ki Ve la yüşrikü fî hükmihi ahada. Allah hükmünde hiç kimseyi ortak almaz, hiç kimseyi ortak kabul etmez diye. Dolayısıyla zaten tevhid birlemek anlamındadır. Bu birlemenin hem yaratıcının tekliğine vurgu içerir, hem dinin esaslarını belirlemede tekliğin önemli olduğuna dikkat çeker. Biz vahdetten yana, birlikten yana bir duruş ortaya koyalım derken, bunu en çok uygulamak durumunda olduğumuz dini insanlara anlatırken eğer uygulamazsak, o zaman iddiamız bir slogandan ibaret kalır. Biz bu programlarda ay boyu inşallah, yani din demek Kur'an demektir. Hazreti Peygamber o kitabı yaşayarak ve o kitabın yaşanabilir prensipler içerdiğini ortaya koyarak bir hayat pratiği ile önümüzde örnek olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla sizin başlangıçta ifade ettiğiniz gibi yani Kur'an demek zaten Hazreti Muhammed demektir. Hatta Hazreti Ayşe'ye soruyorlar Peygamberimizin ahlakı nasıldı diye. Onun çok nefis bir sözü var. Diyor ki efela tekraunel Kur'an'ı. Yani siz Kur'an'ı okumuyor musunuz hiç? Kâne hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Demek ki yani Kur'an diye bir söylem ortalığa geliyorsa bilinmelidir ki o otomatik olarak peygamberimizi de içeren bir söylemdir. Böyle Kur'an ayrı, peygamber ayrı gibi bir dini sunum yapmayı, yani Kur'ansızlık ve Kur'an'dan habersizlik diye algıladığımı ben de bir vesileyle beyan etmiş olayım.
Hocam isterseniz sorunun cevabına geçmeden müsaade ederseniz Caner Hocam'a da bir dönelim. Onu da belki hem Ramazan'la ilgili hem programla ilgili söylemek isteyeceği bir şeyler vardır. Caner Hocam'ızdan da dinleyelim.
Yani öncelikle programın hayırlı olmasını diliyorum. Yani böyle programların artması bile işte Ramazan'ın hikmetlerinden bir tanesini gösteriyor. Ramazan ayı Allah'ın en çok anıldığı, dinin en çok gündemde olduğu ay. Yani Ramazan'ı elbette ki ayrıcalıklı kılan en önemli unsurlardan biri oruç ibadetinin hayata gelmesi. Fakat bunun yanında şunu da görüyoruz. Sadece oruç ibadeti değil, birçok kimse mesela Ramazan'dan itibaren belli günahları bırakma kararı da alıyor. Veya namazı da daha çok kılıyor. Daha da çok Kur'an okumaya başlıyor. Mesela ben bu Ramazan baştan sona bir Kur'an'ı bitireceğim diyor. Zaten Ramazan ayrıcalıklı kılan unsurlardan bir tanesini de hocamın da hep vurguladığı bir Kur'an'ın o ayda indirilmeye başlamasından dolayı Allah 12 ay içinde Ramazan'ı oruç ayı olarak seçmiş. Sonuçta Ramazan böyle her açıdan, İslami açıdan olumlu unsurların gündeme getirilmesini sağlıyor. O zaman tabii ki bize düşen nedir? Yani bu ayı olabilecek en olumlu şekilde değerlendirmek. Madem ki Allah'ın en çok anıldığı ay bu ay, ibadetlere en titiz olunan ay bu ay, biz kendimiz için nasıl dinle ilgili en olumlu kararları bu ayda alıp uygularız? Bunları nasıl kendimiz uygularken bizi izleyenlere de bunu tavsiye edebiliriz? Derdindeyiz. Hazır şimdi Ramazan'ın başındayız. Hepimiz bence bu Ramazan, ben bu Ramazan'da işte Kur'an'ı bir baştan sona bitireceğim. Veyahut da namaza başlayacağım. Veyahut da şu günaha giriyorsam şu günahı işte bu Ramazan'dan sonra bırakacağım diye. Hazır başındayken Ramazan'ın bence böyle bir kararlar alalım. Hayatımızda eksik gördüğümüz yönler neyse. Sofralarda daha az şükrediyorsak şükretme kararı alalım. Belli bir konularda bilgi eksikliğimiz varsa bilgimizi arttırma kararı alalım. Yani bu Ramazan'ı oruçla beraber Allah'ın bizden daha çok razı olduğunu düşündüğümüz konularda karar alıp uygulama anı olarak da bence değerlendirelim. Çok öyle güzel bir mesaj vermiş olalım.
Ağzınıza gönlünüze sağlık. Hocam hep vurguluyoruz aslında. Ramazan aynı zamanda bir farkındalık ayı diyoruz. Yani Ramazan'ın beraberinde işte Kur'an'ın indirilmeye başlanmasıyla birlikte Kur'an'ın aslında bize kazandırmak istediği farkındalıkları da tekrardan hatırlamamız için bir vesile oluyor. Bu tabii ki sadece Allah'ın anılması değil, aynı zamanda salih ameller üretilmesi, zekat, sadaka, infak, bütün bunları zaten Ramazan ayı boyunca inşallah konuşacağız. Ama isterseniz dediğim gibi sorumuza dönelim. Hı hı. Yani Ramazan ayı ve oruç ibadeti Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Bunu isterseniz izleyicilerimizle paylaşalım hocam.
Evet, madem Kur'an'dan konuşacağımızı söyledik, o zaman cevabı doğrudan Kur'an'dan verip hani böyle Ramazan'ın ilk günlerinde sıklıkla insanların programlarda kullandığı, söylediği ayet-i kerime Bakara Suresi'nin 183. ayeti. O 183. ayeti anlayarak meseleyi temellendirmiş olalım. Kendi zihin dünyamızdan değil, vahyin belirlediği esaslardan hareketle bu ayeti kerimeyi anlayarak sorunun cevabını oluşturalım. Ayet şöyle başlıyor. Bakara 183. ayet. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle 88 tane ey iman edenler diye başlayan ayet-i kerime var. 88 tane. Bunlar insanı inşa eden ayetler.
Hocam şey ne kadar hatırlıyor musunuz? Ey insanlar diye başlıyor.
Çok az. Yani, o az. O az. Ama yani sayısını tam bilmiyorum ama o buna göre çok daha az. Evet. Ama ya eyyühellezine amenu çok yoğun bir hitap şekli. Ben bu ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayet-i kerimelere yaklaşımı sergilerken diyorum ki hangi ayet ya eyyühellezine amenu diye başlıyorsa bilinsin ki şimdi orada bir iman eyleminden konuşulacak. Yani biz hep şöyle düşündük ya da bize hep şöyle aktarıldı. İşte İslam'ın şartları şunlardır, imanın şartları şunlardır diye. Böyle bir ayrım yapılırken hani İslam'ın şartları değil de hani İslam'ın temelleri şunlardır deyip geri kalan yapılması gereken emirler, buyruklar her neyse onların hepsinin aslında İslam'ın şartı olduğunu söylemek ama bunların aynı zamanda bir iman eylemi olduğuna dikkat çekmek gerektiği kanaatindeyim. İşte burada mesela Ramazan'la ilgili ayet-i kerime de öyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenü diye.
Şöyle diyebilir miyiz hocam? İman bir iddia ama o iddianın ispatı eylemler. Dolayısıyla ayetler de bizden aslında o eylemleri hayatımıza geçirmemizi istediği için ey iman edenler Allah'ın sizden bekledikleri şunlardır diye açıklama yapıyor.
Evet, diyebiliriz. İman bir sloganik bir söylemdir. Bunun salih amele dönüştürülmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde tek başına imanın insanı kurtaracağına dair herhangi bir ifade yoktur. Bunlar kurtuluş mesajıyla beraber getirilen ayetlerin hepsinde bir salih amel vurgusu vardır. Dolayısıyla aslında oruç bir salih ameldir. Onu söylemek istiyorum. Bir iman eylemidir. Bir iman göstergesidir. İnanan insanın Allah'ın ondan yapmasını istediği bir takım eylemler vardır. Bunlar İslam'ın esasları gibi lanse edilse de aslında bunlar birer iman eylemidir. Kitaba inanıyorsanız kitabın her dediğine inanmanız beklenir. O itibarla bu Ramazan ve oruç ibadetinin özellikle en eski ümmetlerden beri devam ede gelen bir ibadet, bir buyruk olduğu, bir iman eylemi olduğu o Bakara suresi 183. ayette ifade ediliyor. Diyor ki, kütübe aleykümüs sıyam, size oruç yazıldı. Arapçada kütübe fiilleri yazmak anlamına geliyor ama
farz kılmak.
Bir meseleyi yazmak demek dini içerik söz konusuysa onun farz kılınması anlamına geliyor. Size farz kılındı. Kema kütübe alellezine min kablikum, sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Demek ki Ramazan ve oruç, yani oruç ibadeti özellikle insanlık tarihi kadar eskiye giden bütün ümmetlerin dini ritüelleri arasında yer alan bir kendini tutma eylemidir. Bir takım normal zamanlarda helal olan bir takım davranışlardan insanların Allah'ın rızasını kazanabilmek ve Allah için fedakarlık yapabileceğini gösterme noktasında bir insanlık tarihi kadar eski bir eylemi, bir duyarlılığı ortaya koyuyor. Zaten ayetin sonunda da لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diye bir ifade yer alarak muttaki olasınız diye, yani sorumluluğunuzu bilesiniz diye, yani günahlardan korunasınız diye, yani duyarlı olasınız diye, bu bütün geçmiş ümmetlere yazılıp farz kılındığı gibi size de farz kılındı ifadesiyle bunun bir iman eylemi olduğu, bir kişinin kendini tutması lazım geldiğini, bir takım normal zamanlarda helal ve mubah olan şeylerden Allah'ın rızası için, Allah'ın hatırı için uzak durabilme noktasında önemli bir ilkeyi bize hatırlatıyor. Tabii belki ikinci aşamada bunun hani Kur'an'da bu kadar önemli bir ibadetin yani namaz ve zekattan sonra en yoğun detaylarının verildiği ibadet olarak oruç ibadetini görüyoruz böyle ritüel anlamında. İşte bunun hani ayetin 184'ünü de 185'ini de 186'sını da 187'sini de okumak gerekir. Hani bu programın formatı belki her ayeti detaylandırmaya müsait değildir ama kardeşlerime söylemiş olayım. Yani
şu anda oruç, ekranda verdik hocam zaten.
Yani 184. ayet. Yani arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Bu kitap bir meseleyi ele alıyorsa hani o meselede bir insana lazım olacak şey neyse ona detay verir. Oruçla ilgili güncel hayatta sorulan pek çok sorunun aslında bu surenin 184, 185, 186 ve 187. ayetlerinde zikredildiğini kardeşlerime hatırlatmış olayım.
Evet. Canır hocam, tabii Ramazan ayı ve oruç denince az önce girişte de söylediniz. İnsanların belki diğer birçok ayda olduğundan çok daha fazla bir şekilde dini ve manevi duygularının yükseldiğini görüyoruz. Hatta oruç tutmayan veya oruç tutamayan insanların da bu konuda bir duyarlılık gösterdiğini görebiliyoruz. İşte iftar sofraları, bazen işte pide kuyrukları vesaire, bütün bunların oluşturduğu bir atmosfer var. Ramazan ve oruç denince Yani aklınıza neler geliyor ve oruç tutmanın hikmeti ne olabilir sizce? Yani bir de bir hikmeti açısından bakalım. Ayetlerle Mehmet Hocam yerlerini söyledi ve neden tutmamız gerektiğiyle ilgili ayetlerin bize mesajından bahsetti ama bir de ne olabilir sizce oruç tutmanın hikmeti?
Şimdi hocam yani oruç tutmanın elbette ki birçok hikmeti var ama benim kendi tespit edebildiklerim bir kısmını saymaya çalışayım. Öncelikle ben orucun bir iman göstergesi olduğu kanaatindeyim. Aslında bütün ibadetler bir imanın göstergesidir, tezahüratıdır. Yani mesela namazı kim kılar? Aslında Allah'ın eğer size her an gördüğünü düşünüyorsanız, Allah'ın emrettiği bir şey yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız mesela namaz kılarsınız. Eğer ki bir insan Allah'ın kendisini her an gördüğünü düşünmüyorsa vakit girince namazı kılmasının bir manası yoktur. Aynı şekilde oruç da tutulduğunda, yani oruç tutan bir kimse rızıkları verenin Allah olduğuna imanını da bir yerde göstermektedir. Adeta şöyle demektedir: bu rızıkları bana veren Allah, 12 ay boyunca ben bu rızıklardan istediği gibi faydalanıyorum. Fakat bütün bu rızıkların sahibi olan Allah diyor ki 12 ayın sadece bir tanesinde, onda da belli saatler arasında bu rızıklardan faydalanmayın. Bunu ben yaptığım an aslında rızıklarla Allah arasındaki ilişkiyle ilgili imanım da zihnimde tazeleniyor. Çünkü ona öyle bir iman olmasa oruç tutmanın bir mantığı yok. Bir de şuna da dikkat etmek lazım. Yani ibadetler sadece yapılan unsurlar değil. Aynı zamanda da bizi inşa eden unsurlar. Yani biz oruç tutarken bir ibadet yapıyoruz bir yandan. Fakat o ibadet de bizim aynı zamanda zihnimizi bir şekilde şekillendiriyor. Allah'la aramızdaki bağını biz belki farkında olmasak da o anda kuvvetlendiriyor. Veyahut da ibadete gevşekse belki de zayıflatıyor. Yani ibadetler sadece yapılan unsurlar değil, aynı zamanda bizi biz yapan unsurlar olduğuna da dikkat çekmemiz lazım. Aynı zamanda bence orucun ayrı bir hikmeti, bu yani imanı tezahürü olmasının yanında, bir birlik havası da oluşturması. Mesela Allah istese şöyle diyebilirdi: senenin bir ayını siz seçin veyahut da senede 30 gün oruç tutun, rastgele sizin seçeceğiniz günlerde. Öyle olsaydı ne olurdu? Bakın, beraber sahur sofraları var, beraber iftar sofraları var. Aynı saatlerde, aynı dilimlerde insanlar yemek masasına oturduklarında oturmuyorlar, orucu paylaşıyorlar. Bu aslında ümmette bir yandan o beraber ibadeti yapmak bir birlik durumu da, birlik havası da oluşturuyor. Aile içinde de bir o ibadet üzerinden bir birlik oluşuyor. Mahallede de birlik oluşuyor. Daha yani bir İslam ümmeti içerisinde de bir birlik oluşuyor ki bence o birlik havası da aynı zamanda insan psikolojisi açısından çok değerli bir unsur. Tabii ki bunun başka hikmetlerinden bir tanesi de şu: biz rızıkları yerken birçok zaman bunların değerini yeterince anlamıyoruz, gereğince şükretmiyoruz. Sanki bu doğal akış, işte yani işte rızıklar yeneceğim her öğün, açken ben yemeğimi alırım yerim gibi düşünüyoruz. Ne var ki bunda gibi birçok kimse düşünüyor.
Yani tüm bu rızıkların yaratıcısının Allah olduğunu bazen unutabiliyoruz.
Evet, yani inanan insan bile birçok zaman bunu unutuyor. Yani o anda aslında bir rızıklandırma sürecinin olduğunu, Allah'ın Rezzak ismini sürekli de gözüktüğü gibi, yani Kur'an'ın Allah'ın o Rezzak ismini söyleyerek Allah'ın bizi sürekli rızıklandırmasına dikkat çekiyor. Bunun farkında olmadan sürekli yiyoruz, içiyoruz. Fakat bir sürelik bile onlardan ayrı kalmak, insanda aslında bedeninin onlara ne kadar ihtiyacı olduğunu ve Allah'ın bizi rızıklandırarak aslında bizim ne kadar şükretmemiz gerektiği bir durumun içinde olduğumuzu bize gösteriyor oruç ibadeti. Yani bence böyle bir psikoloji orucun oluşturması da önemli. Aynı zamanda insanın acizliğini görmesi açısından da önemli. Aslında bizim bedenimiz çok bağımlı. Yani insanı en çok azdıran şeylerden birisi acizliğini anlamaması. O kısa bir açlık sürecinin bile bize acizliğimizi hissetmesi, bence acizliğimizi hissettiren her şey gibi, hastalıklar, diğer unsurlar gibi, psikolojimiz açısından önemli. Çünkü insan Kur'an'a da dediği gibi kendini yeterli gördüğü için azar. Hani acizliğini hissetmediği için, benim Allah'a ne ihtiyacım var tarzı bir psikolojinin içinde olduğu için, yani Allah'la arasındaki bağın değerini anlamadığı için azar. O yüzden acizliğini kendisine hissettiren her şey çok çok önemli. Bir de hocamın tabii dikkat çektiği unsur bence en önemli hikmetlerinden birisi: Kur'an'da, Kur'an o ayda indirildiği için Ramazan'ın, oruç ayı seçildiğini söylenmesi, Ramazan'ın oruç ibadetiyle beraber hemen Kur'an'la sıcak bir ilişki kurulması gerektiğini söyletiyor. Burada bir şey bunu söyleyeyim. Belki diğer günlerde hikmete karşı son olarak buna dikkat çekmiş olayım. Şimdi Ramazan'da da bu hissedilmiş. Halklar arasında baştan sona işte Kur'an'ı okumak şeklinde toplantılar düzenlenir. Yani Arapça bilenler Kur'an'ın elbette ki bunu Arapçasından yapsınlar. Çok güzel. Fakat Kur'an mesajı hayata geçirilmek için gelmiş bir kitap. Değil mi? Kur'an müjde. Neyin müjdesi? Ahirette işte yeniden dirileceğimizin müjdesi. Kur'an mufassal detaylı. Neyi detaylandırılmış Kur'an? Bizim için gerekli, uygulamamız gerekli hükümleri, nasıl iman etmemiz gerektiğini müjdelemiş. Kur'an diğer taraftan nur ışık. Nasıl yolumuzu aydınlatıyor? Bize yanlışı doğruyu göstererek aydınlatıyor. Değil mi? Aynı zamanda Kur'an'ın bir ismi Furkan. Şimdi bütün bunlar nasıl Kur'an'ın bu sıfatları açığa çıkar? Bizim Kur'an'ı anlayacağımız şekilde bir okumamızla, Kur'an'la ilişki kurarsak bütün bu Kur'an'ın özellikleri açığa çıkar. O yüzden herkesten rica ediyorum Ramazan'da aman Kur'an'ı anladığınız dilde okuyun. Arapçasını okumanız Kur'an'ın vahiy değil, bunda hiçbir sorun yok. Ama önemli olan Kur'an'ı anlayarak okumak, onunla anlayarak ilişki kurmak. Aman bu Ramazan ayını Kur'an'ı bu şekilde anladığımız dilde okuyarak değerlendirelim. Özellikle başındayken bunu söylemede fayda buluyorum. Mesela Kur'an işte 30 zaten cüze bölünmüştür. 30'a bölüp her gün bir bölümüdür bu Ramazan'da. Baştan sona Kur'an'ı bitirmek bence gayet güzel bir Ramazan değerlendirmesi olacak.
Evet. Hocam,
Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ben yani Kur'an okumasına çok aslında sen de bir şey de Emre hocam bu konuda yani senin de Emre
hocam. Hocam şimdi tam oraya geliyoruz
Ramazan
aslında.
Ramazan boyunca nasıl ben de dikkat çektiğinizi biliyorum.
Ben de
çünkü bugün ilk gün ya ondan özellikle bunu dikkat çekmek istiyorum. Yani bugünden karar alırsa birçok kimse belki
aslında biz yarınki programımızı Allah nasip ederse buna ayırmıştık. Yani Kur'an ve Ramazan'da Kur'an hayatımızdaki yeri başlığımız bu olacak nasip olursa. Onu daha detaylı konuşacağız ama tam da yeri gelmişti aslında. Yani Ramazan'ı nasıl geçirmemiz gerekir sorusunu soracaktım Mehmet hocama. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali yoktur deniyor. Allah kullarına zulmetmez. Dolayısıyla aslında Allah'ın bizden aç ve susuz kalmamızı istemesi bize zulmetmesi için değil haşa. Asla böyle bir şey düşünülemez. Allah'ın buna ihtiyacı da yok. Yani Allah kendisi herhangi bir şekilde bir şeye ihtiyaç duyduğu için bunu bizden istiyor değil. Çünkü Allah zaten hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Bunları niye söylüyorum, niye söylediğimi anlıyorsunuz. Çünkü birçok insanın kafasında bu tip sorular ulaşabiliyor. Allah niye bizim aç ve susuz kalmamızı istiyor gibi. Ya da işte bizi eziyet mi ediyor falan gibi böyle bir takım sorular oluşabiliyor maalesef. Dolayısıyla aslında oruç aç ve susuz kalmaktan ibaret bir şey olmasa gerek. Yani Allah'ın bu ibadetle bize kazandırmak istediği bir takım değerler, güzellikler, iyilikler olması gerek diye düşünüyoruz. Hep şey söyleriz hocam. Ramazan inanan insan için aslında bir nevi bir kamp ayıdır. Diğer 11 ayı da değerlendirmemiz açısından veya gelecek geçmiş ve gelecek 11 ayımızı da aslında değerlendirmemiz açısından bir kampa girme ayıdır, bir yenilenme ayıdır, bir içsel bir dinginliği belki sağlama ayıdır ki hepimizin buna ihtiyacı var. Zaman zaman nasıl araçlar bakıma giriyorsa insanların da aslında belli dönemlerde, periyotlarda o bakıma girme ihtiyaçları var. Bu açıdan düşündüğümüzde izleyicilerimiz de mutlaka bunu merak ediyorlardır. Ramazan ayını nasıl geçirmeli bir Müslüman? Yani neler yapmalı? Hatta böyle mümkünse başlıklar üzerinden böyle hap gibi bilgi verebilecek şekilde daha pratik, basit nasıl bir planlama yapmalılar? Ramazan'ın daha başındayken bunu izleyicilerimize paylaşalım.
Evet, Ramazan boyu zaten bunlara peyderpey değineceğiz. Birinci bölüm itibariyle bir iki noktaya daha temas etmek istiyorum. Hani yanlış anlaşılır diye de korkuyorum. Yanlış anlaşılmaması adına hani ikide bir ben de söylüyorum. Siz de söylüyorsunuz. Hani bu bir iman eylemidir. Oruç bir iman eylemidir. Hani oruç bir sebeple oruç tutamayanlar olabilir veya oruç tutmayanlar olabilir. Oruç tutamıyor veya oruç tutmuyorsa bu onun imansız olduğu anlamına gelmiyor. Bunu özellikle belirleyelim. Kardeşlerimiz yani bu iman eylemidir. Oruç tutmuyorsan imanın yoktur gibi bir sözün bizim ağzımızdan çıkmayacağını, maksadımızın öyle bir mesaj vermek olmadığını özellikle bir hatırlatayım istedim. Bu arada hani Ramazan Ramazan bir Kur'an ayıdır söylememizin içi, o ayda Caner Hoca'nın da ifade ettiği gibi böyle belli periyotlarla, hani 30 Ramazan gününde hani 30 cüzü böyle birer, her gün birer cüzden bir şeyler hayatımıza aktararak, anlayarak onu okuma alışkanlığını kazanmayı hedeflemelidir bir Müslüman. Sizin de ifade ettiğiniz gibi şey, yani bir kamp ayı, kamplar yapılacak maçlar için hazırlık dönemlerini oluştururlar. Yapılmış maçların böyle bir şeyi olmaz.
Hocam Kur'an ayıdır derken ben o zaman lafa girmem lazım. Ben şimdi Ramazan'da hangi Kur'an okuyorsunuz deyince Mehmet Hocam'ın Kur'an çevirisi var. Bir de ücretsiz
Kur'an okuyan diye.
Kur'an ücretsiz olarak cep telefonu, yani hani cep telefonuna millet çok bakıyor. Mehmet Hocam'ın cep telefonu ücretsiz uygulamasını indirip de
yeni boyunu gösterelim hocam.
Biz de buradan. Mehmet Hocam'ın çevirisini okuyorsa hocam kendi reklamını yani bize.
Evet.
Ona da dikkat çekelim. Hani nereden okuyayım Kur'an'ı diye de ilk günde tereddüt olabilir hocam.
Bu da metinsiz, sadece meal ve küçük boy. Çantada da rahat taşınabilecek şekilde.
Vallahi işte hocam apratik. Dediğin gibi isteyen de, yani ben para vermek istemiyorum diyen de cebine indirsin. Ücretsiz cebinden açsın. Sosyal medyaya gireceğine Kur'an okusun bir.
Hocamız cebine bir şey indirmediği için insanlar rahat indirebilsin diye o hizmeti sundu. Allah razı olsun.
Elhamdülillah, ben Allah'tan karşılığını alacağım. Sizin gibi yani.
Cebe indirme, cep ekranına Kur'an okuyan diye meali indirme şeklinde
evet,
de yapılabilir.
Evet, öyle. Öyle düşündük. İnşallah kardeşlerimizin yararlanması için bir fırsat oluşturur. Sağ öyle ümit ediyorum. Şimdi hani Ramazan'da ne yapmak lazım? Elbette Ramazan'ın her gününü Kur'an'la geçirmek lazım. Biz Ramazan'ı böyle daha çok ne bileyim iftar sofralarında veya işte sahur sofralarında böyle maddi gıdalar üzerinden daha çok tanımlıyoruz. İşte yemek programları falan yapılıyor. Yani sanki Ramazan yemek yeme şölenine dönüştürülüyor. Bu verilen iftar davetlerinde de böyle bir korkunç bir savurganlık gözlemleniyor.
İsraf.
Aslında bizim Ramazan ayı ile alakalı aklımızda tutmamız lazım gelen böyle maddi gıdaları değil, manevi gıdayı önceleme duyarlılığını kazanmamızdır. Yani lealleküm tettekun, aslında duyarlı olmayı, neye karşı, kime karşı, nasıl duyarlı olmamız lazım geldiğini öğrenmeliyiz bu kitaptan. Hani biraz bedenimizi geri çekip ruhumuzu gıdalandırmanın çabası içerisine girmeliyiz. Ben Ramazan ayı ve oruçla alakalı şöyle bir söz daha söylüyorum. Müslümanlar Ramazan Müslümanı olmayı hedeflemelidirler. Yani sadece Ramazan'da Müslüman olmaktan söz etmiyorum. Ramazan Müslümanı olmak demek, yani Ramazan'da kazandığınız bir takım değerleri hayatınızın tamamına yansıtmayı öğrenmelisiniz. Bu Kur'an'la tanışıklık anlamındaysa sadece Ramazan'da değil, diğer zamanlarda da Kur'an'la sıcak bir iletişim, sağlam bir iletişim halinde olmak gerekiyor. Şunu bir daha kardeşlerime hatırlatmalıyım. Oruç ibadet, hani kendimizi tutmaktır diyoruz biz. Biz oruç tutuyoruz da orucun da bizi tutmasını sağlamak gerekiyor. Meryem suresi 26. ayette savm kelimesi, mesela kendini konuşmaktan tutmak, konuşmamak anlamında bir içerikte tanımlanır.
Susma Hazreti orucu Meryem'in, gibi bir anlamda. Yani.
Evet, Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'ya hamilelik döneminde onu doğduğunda işte bir insan görürsen bugün onlara de ki ben bugün oruç adadım, insanlarla konuşmayacağım. Yani konuşmama orucu. Kendini konuşmaktan uzak tutmak. Yani bir şeylerden kendini uzak tutmaktır savm denen şey. Kelime anlamı itibariyle böyle bir içerikte yer alır. Bizim kendimizi tutmayı becermemiz sadece Ramazan'da değil, Ramazan'da kazandığımız alışkanlıkları Ramazan sonrasına taşırmayı becermek, başarmak durumundayız. Bu arada çeşitli sebeplerle oruç tutamayan insanlar olabilir, olur. Ben o kardeşlerimden özellikle Bakara suresi 184. ayeti, ama sadece ayetin ilk bölümünü değil, hele ki son cümlesini, evet, çok iyi okumalarını, O son cümleyi çok iyi anlamalarını istiyorum kardeşlerimden. Bakara suresi 184. ayet. Orada aslında hangi tür mazeretlerin olabileceğine dikkat çekiyor Allah-u Teala. O mazeretlerle ilgili diyor ki Rabbimiz, işte kim hasta olursa veya işte savaş yolculuğunda olursa o tutamadığı günler kadar başka günlerde oruç tutmayı oruç tutmanın gerekli olduğunu bilsin ve onları tamamlasın diyor. Zar zor, çok büyük zorluklarla oruca takati zar zor yetişebilecek olanlar vardır. Onlar için hani oruç tutmak belki bir sağlık sorunu yoktur ama hani vücudu çok düşkündür veya çok şişmandır. Bunların o oruç yerine bir fakiri doyurması bir seçenek olarak Kur'an'da yer alır. Onun hani bir günlük bir fidye üzerinden değil de hani daha onu arttıracak, daha gönül coşkunluğuyla daha çok fedakarlık yapabilecek bir eylem ondan beklenir. Bu onun için daha hayırlıdır der. Hani arttırmak, ödeneği arttırmak. Şimdi böyle gerekçeler söylüyor, alternatifler söylüyor. İşte bir takım mazeretli durumlar olursa ne olur onu söylüyor. Ama en sonunda diyor ki ve entasumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer gerçeği biliyorsanız oruç tutmak sizin için hayırlı olandır. O zaman anlaşılıyor ki bir Müslümanın bir takım gerekçelerle, bahane demeyeyim ama bir takım gerekçelerle oruç tutmamak üzerinden değil, oruç tutmak üzerinden plan yapmayı ve bu Ramazan ikliminin oruçla çok kıymetli bir anlama kavuşacağını, bunun tadını onun da almasının gerekli olduğunu düşünüyorum.
Hocam biz kendimizi kandırabiliriz, başkalarını da kandırabiliriz ama asla ve asla Allah'ı kandıramayacağımızı bilmemiz gerekir.
Evet.
Dolayısıyla bizim o gerekçemizin, bahanemizin geçerli olup olmadığını da en iyi bilen Allah'tır. Bu insanın Allah'la kendi arasındaki vicdanıyla kendi arasındaki bir meseledir zaten. O yüzden ne bize birini yargılamak düşer, herkesi yargılayacak olan Allah'tır. Ama hatırlatma çok çok önemli. İnsanlar bir takım bahanelerin arkasına sığınıyorlarsa, yani şöyle oluyor bazen mesela. Adam diyor ki ben oruç tutamıyorum çünkü sigarasız duramıyorum diyor. Şimdi işte böyle bir şeyse mesela hani o kişinin bir daha bunu düşünmesi gerekir.
Evet.
Çünkü bu bir sağlık sorunu değil. Belki kendi içinde patolojik bir tarafı vardır ama dolayısıyla ayetin özellikle oruç tutmanın sizin için bilirseniz daha hayırlıdır, evet, daha iyidir vurgusu zaten bütün meseleyi açıklıyor.
Yani daha hayırlıdır ifadesini biraz daha açmak isterim. Hani daha hayırlıdır, öbürü de hayırlıdır gibi,
evet,
öyle düşünmektense bu hayırlı olan budur.
Hayırlı olan budur, evet.
Hayırlı olan budur diye düşünülürse insanlar oruç tutmak için şartları zorlarlar. Ve şunu söyleyerek sözü Caner Hocam'a bırakayım. Yani oruç aslında Ramazan'da Kur'an'ın bize indirilişinin bir teşekkürüdür aslında, evet, yani. Biz bu kadar kıymetli bir kitapla baş başa bırakıldık. Bize rehber olsun diye indirildi bu kitap. Biz bu kadar büyük önemi olan bir kitabı bize gönderen kudrete nasıl teşekkür edelim? İşte o teşekkür oruç tutmayla elde edilecektir. 186. ayet, 185. ayetin sonunda da ve lealleküm teşkürün ifadesi yer alır ki oruç tutmak bir teşekkür ibadetidir. Teşekkürümüzün içeriği de Rabbimizin bize verdiği nimetleri kaynağında onu görmek ve Kur'an'ı bize bir rehber olarak göndermesiyle Hazreti Peygamber'in risaletle görevlendirilmesinin de aslında bizim için bir teşekkür ibadetidir. Oruç onu ifade ediyor.
Ağzınıza sağlık. Caner Hocam, bazen oruç ibadetiyle ilgili işte o uzun süre aç ve sus kalmanın aslında insan sağlığını tehdit ettiği veya insan sağlığına zararlı olduğu ile ilgili bir takım iddialarla karşılaştık. Eskiden daha çok yapılıyordu bu iddialar ama son, evet, yıllarda biraz bu aralıklı açlık tarzı bir takım böyle bilimsel çalışmalar ortaya çıkınca, uygulamalar ortaya çıkınca insanlar daha, hı hı, anlamaya başladılar. Demek ki orucun da bir hikmeti varmış diye. Yani Rabbimiz söylediği zaman belki hikmeti çok kabul etmiyordu bazı insanlar ama bilimsel açıdan da bunun hikmeti ortaya çıkınca biraz daha kalpler yumuşadı diyebiliriz. Ama biliyoruz ki biz hiçbir ibadetin ana gayesi bizi daha sağlıklı bireyler kılmak değil. Çünkü ibadetler Allah'a yönelik yapılan. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi hem imanın tazelenmesi için hem Allah'a kayıtsız şartsız koşulsuz teslimiyetin bir göstergesi olması için ve insanın bir kulluk vazifesi olarak yerine getirmemiz gereken unsurlar. Ama Allah rahmet sahibi olduğu için her ibadetin beraberinde aslında bizim ruhumuza, zihnimize ve bedenimize getirileri de var. Dolayısıyla her ibadetin bize olumlu çıktıları da var. Bu açıdan düşündüğümüzde oruç ibadetin bedenimiz üzerindeki etkileri neler? Yani sağlığımızla oruç arasında nasıl bir ilişki var? Bu konudaki bilimsel çalışmalar bize neler söylüyor hocam?
Evet Emre hocam, gerçekten de son 20-30 yılda dünya literatürü aralıklı orucun, yani intermittent fasting diye anılan uygulamanın, ki o bizim şu anda tuttuğumuz oruç onun kapsamına girer, yararlarıyla ilgili birçok bilimsel makaleyle doldu. Yani çok eskiden birçok kimse ya işte oruçla sağlığınıza zarar veriyorsunuz falan tipi şeyler iddia edilebiliyordu. Fakat şimdi biz görüyoruz ki gerçekten yani dünyada da sağlık için yapılan en önemli uygulamalardan bir tanesi aralıklı oruç dediğimiz uygulama. Şimdi aralıklı oruç, önce şunu söyleyeyim, yani aralıklı oruçla ilgili makalelerde genelde insanların belli saatler arasında aç kalmasına bakılıyor. Vücutta oruçta ilaveten su da içmiyoruz. Su içmemenin vücutta bir zarar verip vermediğine ilgili söyleyelim. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda şu gözüküyor. Yani oruç döneminin sonucunda insan vücudunda su kaybı ile ilgili vücuduna zarar verecek bir durum oluşmuyor. İnsanlar iftarda, sahurda içtikleri suyla vücutlarındaki su oranını gayet iyilikle muhafaza ediyorlar. Buradan bir sorun olmuyor.
Hocam bu vurgu çok önemli. Çok özür dilerim. Çünkü tıbbi açıdan da aç ve susuz kalmak, yani öyle 8-10 saat, 12 saat aç ve susuz kalmak değil. Bunu da burada hatırlatmakta fayda var.
Yani vücut oradaki gerekli suyunu buluyor. Yani suyla ilgili bir sorun, bir eksiklik yaşanmıyor. Peki aralıklı orucun, yani şu anda tuttuğumuz orucun sağlık açısından faydaları ne? Şimdi ben tabii bu literatüre girdiğimde özellikle 3-4 tane şey ön plana çıkacak diye bekliyordum. Fakat o kadar çok yönden orucun sağlığa faydası var ki. Yani kanser türlerinin azaltılmasından, işte mutluluk hormonlarının salgılanmasından, beyninle ilgili düzeltmelere kadar. Ondan sadece bir kısmını sayabileceğim. Gerçekten abartmıyorum, literatürde yani neredeyse her derde deva olacak şekilde bir orucun faydaları manzarası çıkılıyor. Bu yüzden dünyada da şu anda sağlıkla ilgili en moda uygulamalardan birisi oruç tutmak. Peki ne yararı? Bir tanesi de grelin hormonu. Açlıkla beraber grelin hormonu salgılanıyor. Grelin hormonu ne yapıyor? Beyindeki hücrelerin, nöronların onarımında, nöronların gelişiminde müthiş faydası var grelin hormonunun. Mesela farelerle ilgili de bu konuda yapılan deneyler var. Grelin hormonu vücuttaki bloke ediliyor, azaltılıyor. Fareler yolunu bulmakta birçok şeyde zorluk çekiyorlar. Grelin hormonu bol verilince çok daha iyi işte geçtikleri yolları hafızalarında tutuyorlar gibi. Ve bu yüzden grelin hormonuyla ilgili yapılan, şöyle diyeyim, diğer araştırmalar işte zihinle ilgili, beyindeki nöronlarla ilgili, Parkinson dahil de birçok hastalığa faydalı olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan enteresan bir şekilde insan oruçta hareketsiz kalır diye düşünüldüğünde sporun etkileriyle ters bir etkisi olması beklenir, ama sporda salgılanan mutluluk hormonlarının aygınlıkları oruçta salgılanıyor. Niye? Çünkü vücut spor yaparken de kendini işte bir korumaya alıyor. O korumadan dolayı endorfin gibi hormonlar artıyor. Oruçta da vücut belli açlıktan dolayı kendini korumaya aldığında endorfin hormonu salgılanıyor. Diğer taraftan BDNF hormonu da salgılanıyor. Çünkü birçok psikiyatrik ilaç da insanı mutlu etmek için işte BDNF hormonunun salgılanmasını arttıracak şekilde ilaçlar dizayn edilmiş. Oruç bunu doğal bir şekilde BDNF ve endorfin salgısını arttırarak mutluluğu arttırıyor. Diğer taraftan vücutta otofaji dediğimiz bir süreci de oruç destekliyor. Otofaji nedir? Vücut aç kaldığında vücut dün kendisinin içindeki muazzam Allah'ın yarattığı mekanizmayla en başta zararlı hücreleri, kanser olma ihtimali olan hücreleri vücut yiyor, yok ediyor. Otofaji sürecine giriyor. Böyle belli saatlerdeki açlık bu otofaji sürecini de destekliyor. Diğer taraftan işte vücuttaki T hücreleri gibi işte belli hastalıklarla salgılanan hücreler de oruç sürecinde artıyor ki bu tabii ki T hücrenin artması aşağı yukarı yani her hastalıkla vücudun mücadelesinde, her sıkıntıyla mücadelesinde de önemli çıktıları oluyor. Kanserde tabii ki buradaki başka tip etkileri var. Biraz daha karışık onlar. Mesela IGF-1 hormonu var büyümede yararlı ama ilerleyen yaşta kanserleri, kolon kanseri, prostat kanseri gibi yol açabiliyor. Onun azalmasında etkili oluyor. Diğer taraftan IGF-BP1 işte hormonu var. Bunun artmasında yararlı oluyor. Bu da yine kanserle mücadelesinde vücudun etkili oluyor. Yani kolon, göğüs, prostat kanseri, kadınlarda göğüs, erkeklerde prostat kanseri en çok gözüken kanser. Tüm bunların azalmasında orucun bu etkisi faydalı. Yani baktığımızda beynin gelişmesinden birçok kanser türünden vücuttaki işte glikoz seviyesinin düşmesine çok fazla etkisi olan bir uygulama ve bu üzerine gücümüzde aşağı yukarı doktorların en çok tavsiye ettiği uygulama olduğunu da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orucun dediğin gibi Emre Hocam yani temel tutma sebebimiz Allah'ın rızası. Fakat işte yani hikmetlerine baktığımızda Allah rızası için uygulamalar bir bakıyoruz. Bedenle ilgili böyle ilaveten dünyevi olarak faydaları da getiriyor. Yani bunları saymamız bunlar için bir tek oruç tutun demek değil. Ama en azından böyle bir hikmetini görmemizde birçok kimsenin oruç tutma sürecini desteklerse bu da gayet yerinde olacaktır.
Hocam çok önemliydi bu açıklamalar. Yani ibadetlerin bir de insanın işte bedenine yönelik böyle faydaları olduğunu bilmek belki birçok insanın bu ibadetlerin hikmetini anlamasında işini kolaylaştıracak bir yönü var. Hocam son 2-3 dakikamız var. Bu arada şunu da biliyoruz yani az yemenin veya aralıklı yemenin ya da belli aralıklarda aç ve susuz kalmanın insan vücuduna hiçbir zararı yok. Aksine faydası var ama aşırı yemenin, çok yemenin insan vücuduna ne kadar zararlı olduğunu artık hemen hemen bütün tıp otoriteleri açık bir şekilde ortaya koyuyor. İşte obezite gibi bir şey var ki modern çağın özellikle belli ülkelerin Amerika başta olmak üzere başının en büyük belalarından bir tanesi aşırı şekilde yemek ve obezite sorunu. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Birlikte toparlayıp kapatalım.
Evet, yani orucu, Kur'an'ı, Ramazan'ı konuşurken ben peygamberimizden de bir iki hatırlatıcı, çok kıymetli, çok belirleyici noktayı hatırlatmak isterim kardeşlerime. Mesela bir rivayette diyor ki "Es-savmu cünnetün" yani oruç bir kalkandır. Yani insanın kalkan onu nasıl dış tehlikelerden koruyorsa orucun da hani vücuda katkısını, insanın ahlakını geliştirme noktasındaki büyük katkısına dikkat çekiyor. Başka bir rivayette diyor ki "Men lem yeda kavle zuri vel amele bih" bu hadis metinlerini de okuyorum. Hani bazıları diyor ki bunlar hiç hadis okumuyor filan. En az onlar kadar hadis metinlerini de bildiğimizi onların da herkesin de böyle görmesini istiyorum. Böyle bir hadisle, peygamberle bu üçlünün hiçbir sorunun olmadığını onlardan çok daha fazla bir Kur'an aşığı ve peygamber aşığı insanlar olduğumuzu kardeşlerimizin bilmesini istiyorum. Sizin adınıza da söylüyorum bunu. Çünkü öyle adımızın geçtiği yerlerde böyle gereksiz bir takım çıkışlar oluyor. Onları frenleme adına söylüyorum. Diyor ki kim yalanı ve yalanla hareket etmeyi terk etmezse فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ ف۪ي اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ onun yemeği ve içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bu Allah'ın muhtaç olduğu bir ibadet değil. Bizi daha iyi insan yapmak, daha duyarlı insan yapmak için Kur'an'ın ve dolayısıyla Rabbimizin bize yönlendirdiği muhteşem bir ibadettir, kalkandır. Bizi dış etkilerden, ahlaki bozulmalardan kurtaracak önemli duyarlılıklardan bir tanesi.
Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel bir
İnşallah
yayın oldu.
İnşallah hayırlı Ramazan.
Ramazan boyunca inşallah aynı şekilde herkese devam eder. Evet. Değerli izleyenler, Dijitürk 1. kanalda Kur'an'ın Söyledikleri programında Ramazan ayı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sahurda tekrarı olacak ve yine gün içerisinde de tekrarları olacak. Bizden ayrılmayın. Kur'an'la, Kur'an'ın ayetleriyle bir arada olalım diyoruz. Görüşmek üzere.